Ayrım 40.
Sonunda askerlerden birisi yere atladı. Fedainin mızrağını alarak atının gövdesine sapladı. Şaha kalkan hayvan yere yuvarlanarak binicisinin altına aldı. İbni Vakkas kendisini çok çabuk kurtardı. Ama başına inen gürzü fark etmekte geç kalmıştı. Onu bağladılar. Yarası pek kötü görünmüyordu. Tedavi edildiği sırada kendisine geldi zaten. Gözlerini açar açmaz İbni Tahir'i gördü. Daha geçen akşam onun ismini sonsuz saadete kavuşanların isimleri arasında okumuştu. Birden içini garip bir korku sardı. Yoksa öldüm mü? Fakat düşmanların lideri üzerine doğru yürümeye başlamıştı bile. Bu arada da İbni Tahir onu omuzlarından sarsarak kendisine getirmeye çalışıyordu. ''Uyan İbni Vakkas, beni tanımadın mı? Yaralıya su vermelerini istedi.'' İbni Vakkas suyu hırsla içti. ''İbni Tahir, demek ki ölmedin. Bu adamların arasında ne işin var?'' Düşman subayını işaret ediyordu. ''Dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en büyük yalancıyı öldürmek için Alamut'a geri dönüyorum. Hasan İbni Sabbah bir peygamber değil, aksine büyük bir yalancı. Kapılarını bize açtığı cennet kendisinin hazırladığı bir sahneden başka hiçbir şey değil. Ziyaret ettiğimiz bahçeler aslında Alamut'tan hiç de uzakta değiller. Sadece kalenin arkasında saklılar. Bir zamanlar Deylem krallarının yaptırdığı bahçelerden başka bir şey değil cennetimiz.'' İbni Vakkas aşağılarcasına suratını buruşturdu. Hain! İbni Tahir kıpkırmızı kesildi. Fakat yaralı onu dinlemek bile istemiyor, kendi saçma inancında ısrar ediyordu. ''Ben sadece sizi Seyduna'ya bağlayan yemine inanırım. Bu yemin onun bizi kandırmasına engel olmadı. Demek ki bizi bağlamaz. Bu yeminin adına sultanın ordusunu mağlup ettik. İsmaililerin düşmanları önümüzde titriyorlar. Bunu sadece bana borçlusunuz. Baş veziri benim öldürdüğümü unutma. Biliyorum, bu yüzden de Büyük Önder seni en büyük şehit ilan etti ve sen de onu öldürmek istiyorsun. Şimdi bildiklerimi daha önce bilmiş olsaydım onu o zaman öldürürdüm. Onu öldürmek mi? Bir emri ile Süleyman hepimizin gözü önünde kalbine bir bıçak sapladı. Yusuf da kendisini kulenin tepesinden aşağı attı. Ölürken bile suratlarında var olan ifadeyi yakından gördüm. Kendilerini bekleyecek olan ödülden bir an bile şüphelenmemişlerdi. Allah'ım, kalpsiz cani, çabuk acele etmeliyiz. Hançerimi ne kadar çabuk kalbime saplayabilirsem dünyada da bu kabustan o kadar çabuk kurtulmuş olur. Tekrar yola koyuldular. Alamut'tan yarım parasang önce birliğin lideri adamlarını durdurdu ve İbni Tahir'e döndü. Bundan sonra yolculuğa yalnız devam etmelisin. Yaralıyı rehin olarak yanımızda götüreceğiz. Allah intikamını almana yardım etsin ve sonra da kolay bir ölüm nasip etsin. İbni Tahir ırmağı aştı. Birkaç adım ileride elbiselerini saklamış olduğu yeri kolaylıkla buldu. Üzerini değiştirdikten sonra boğaza doğru ilerlemeye başladı. Sultanın askerleri uzun süre onu gözleriyle izlediler. Sonra da liderleri at bin emri verdi ve tekrar rey yolunda at koşturmaya başladılar. Boğazın girişini kontrol eden kuledeki muhafız fedaiyi tanıdı ve geçmesine müsaade etti. Asma köprünün indirilmesinde de bir zorlukla karşılaşmadı. Askerler onu avluda karşıladılar fakat sanki hayalet görmüş gibi bakıyorlardı ona. Hemen nöbetçi subayı buldu. Seyduna ile görüşmem lazım, hemen. Sultanın ordugahından çok önemli bir haber getirdim. Nöbetçi subay telaşla Ebu Ali'nin yanına gitti ve onu olaydan haberdar etti. O da aceleyle Hasan'ın yanına koştu. Bu zaman zarfında ise İbni Tahir bekliyordu. Kararlı ve kötü niyetliydi. Elinde olmadan cübbesinin altındaki kılıcı bir kez daha kontrol etti. Geniş kuşağının altında bir hançer, kolunun yeninde ise baş veziri öldürdüğü zehirli hançer saklıydı. İbni Tahir'in dönüşünü öğrenen Hasan'ın nutku tutuldu. Görmeyen bakışlarla Ebu Ali'ye bakmaya başladı. Onun orada olduğunu unutmuş gibiydi. Fakat kafası şimşek hızıyla çalışıyor ve bu inanılmaz mucizeye neden olabilecek tüm olasılıkları gözden geçiriyordu. Aklına bin bir türlü şey geliyordu ama akla en yakın olanı bunun bir tuzak olmasıydı. Git, İbni Tahir buraya gelsin. Muhafıza söyle, onun geçmesine müsaade etsin. Ebu Ali dışarı çıkar çıkmaz özel muhafızlardan beşini çağırdı ve ön odanın perdesinin arkasına saklanmalarını söyledi. İçeri giren adamı etkisiz hale getirerek elini kolunu bağlayarak ona getireceklerdi. Sonra beklemeye başladı. Büyük Önder'in kendisini zaman kaybetmeden yanına çağırdığını işiten İbni Tahir düşüncelerini toplamaya çalıştı. İntikamımı almalıyım, Allah'ım bana yardım et. Abdülmelik'ten öğrendiği yakın dövüş tekniklerini bir kez daha aklından geçirdi. Ona bir tuzak kurulmuş olması ihtimalini gözden uzak tutmamalıydı. Onun odasına kadar bir girebilseydi. Solgun ama kararlı bir şekilde kuleye doğru yürümeye başladı. Cübbesinin kollarını biraz geriye atmıştı. Hançerini saldırıya hazır biçimde elinde tutuyordu. Siyah muhafızların önünden geçerken hafifçe tereddüt eder gibi oldu, tüm çıkışlarda olduğu gibi. Koridorun başında ve sonunda da nöbet tutuyorlardı. Geri dönmemek için kendisine şiddetle hakim olmak zorundaydı. Bir türlü sonu gelmek bilmeyen merdiveni rüyadaymış gibi çıktı. Merdivenlerin sonunda nöbet tutan dev muhafız ona dikkat bile etmemişti. Omzunda kocaman bir gürs taşıyordu. İntikam saati gelmişti. Zaaf göstermeyeceğini hissediyordu. Koridordan soğukkanlılıkla geçti. Ön odanın girişinde başka bir muhafız nöbet tutmaktaydı. Perdeyi kaldırdı ve ona girmesini işaret etti. Suratında soğuk bir ürperti dolaştı. Çabuk çabuk diye tekrarlıyordu içinden cesaret kazanmak için. Mümkün olduğunca çabuk bitirmeliyim işimi. Dikkat ve kararlılıkla içeri girdi. Dudaklarını birbirine kenetlemişti. Tam bu anda dev gibi yumruklar üzerine çullandılar. Birisi kollarını arkasına bükmeye çalıştı ama sert bir hareketle bileklerini kurtardı ve kılıcını çekmeye muvaffak oldu. Fakat ensesine inen şiddetli bir darbe onu yere yıktı. Sanki üzerinden bir fil sürüsü geçiyordu. Tekrar kendisine geldiği zaman ellerinin ve ayaklarının bağlanmış olduğunun farkına vardı. Çılgınca bir öfkenin etkisinde kalarak bağırmaya başladı. ''Niye bu kadar aptalım? Neden?'' ''Hasan odasından çıktı. Emrini yerine getirdik ey Seydun'a. İyi, dışarı çıkın ve koridorda emirlerimi bekleyin.'' Elleri ayakları bağlı olarak yerde yatan İbni Tahir'i inceledi. Suratında alaycı bir gülümseme vardı. ''Cani, masumların katili. Ellerinde yeterince kan yok mu artık?'' Hasan bir şey duymamış gibi davrandı. ''Emri yerine getirdin mi?'' diye sordu sadece. ''Neden soruyorsun ki bunu? Yalancı. Gözlerimin ne kadar kör olduğunu herkesten iyi sen biliyorsun. İyi, ellerinden nasıl kurtulabildin?'' İbni Tahir acıyla gülümsedi. ''Huzursuz mu etti seni? Ciğerlerini sökmek için buraya döndüğümü bil yeter. Pek kolay olmayacak herhalde yiğidim. Farkındayım, ikinci kez bir aptal gibi davrandım. Neden? Bir fedai olarak zaten ölüme adanmışım. Seni şehit mertebesine yükselttik.'' Şimdi de geri dönerek planlarımızı bozuyorsun. Seni kalıcı olarak cesurların cennetine gönderme vakti geldi diye geçiyor bile. İşte bu yalanlarına bir kere inanmıştım. Bize Deylem krallarının bahçelerini açmıştın. Senin cennetindi burası. Ve bu güzel hayal uğruna bir insan öldürdüm. Hem de hayatını şan ve şerefle geçirmiş bir insanı. Ölürken bile benim gözlerimi açmak lütfunda bulundu. Ne kadar korkunç. Sakin ol İbni Tahir, hemen hemen tüm insanlık seninkisine benzer bir körlükle yaşıyor zaten. Başka türlü nasıl olsun ki, senin gibi insanlar oldukça hele. İnsanların güvenlerini hemen kötüye kullanmak isteyenler. Sana inanmaya ilk hazır olanlardan biriydim ben. Çünkü aklıma her şey gelirdi. Ama senin gibi, Müslümanların yarısı tarafından peygamber olarak kabul edilen birinin bir sahtekar ve yalancıdan başka hiçbir şey olmadığını asla düşünemezdim. Ya da sana inananları bilerek ve isteyerek yanlış yollara saptırabileceğini, kendi canice planlarını gerçekleştirmek için onların inançlarını kötüye kullanabileceğini, başka bir isteğin var mı? Lanet olsun sana. Hasan gülümsedi. Bunlar beni birazcık olsun incitmeyen sözler. İbni Tahir kuvvetinin giderek zayıfladığını hissetti. Biraz daha sakin olmaya zorladı kendisini. Biliyorum beni öldüreceksin, fakat sana son bir soru sormak istiyorum. Dinliyorum. Böylesine tiksindirici bir planı nasıl olup da düşünebildin ve bizleri alet edebildin? Bizleri, sana ruhları ve vücutlarıyla bağlı olan insanları. Gerçek sebebini öğrenmek ister misin? Başka bir şey istemiyorum senden. Öyleyse dinle. Bu senin son şansın. Ben taraftarlarıma daima Arap asıllı olduğumu anlattım. Rakiplerim ise aksini ispat etmeye çalıştılar. Haklı olan onlardı. Fakat neden böyle davrandım? Çünkü siz Persler kendi ırkınıza gereken önemi vermiyorsunuz. Peygamberin doğduğu ülkeden gelen herhangi biri, sefil bir dilenci bile olsa sizin gözünüzde dünyanın en kıymetli adamı oluveriyor. Oysa sizler Rüstem'in ve Suhrab'ın, Minüçerh'in ve Feridun'un torunlarısınız. Hüsrev'in, Ferhad'ın, eski büyük Pers krallarının, Pers İmparatorluğu'nun varislerisiniz. Firdevsi'nin, Ansari'nin ve daha nice şairin sizin dilinizi konuştuğunu unuttunuz. Kendinizi Arapların dinine ve kültürüne tabi kıldınız. Şimdi de bozkurlardan gelen at hırsızlarının Türklerin önünde karın üstü yerlerde sürünüyorsunuz. Selçuklu köpeklerinin yarım asırdan beri size hükmetmelerine müsaade ediyorsunuz. Oysa siz Zerdüşt'ün torunlarısınız. Gençliğimde iki arkadaşım ile kutsal bir yemin ettim. Bunlardan birisi öldürdüğüm başveziriydi, öteki de şair Ömer Hayyam. Bu taht hırsızlarını alt etmeye yemin etmiştik. Planlarımızı gerçekleştirmek için toplumun en üst seviyelerine ulaşmaya çalışacak ve bu çabalarımız sırasında birbirimizi tüm gücümüzle destekleyecektik. Ben araç olarak Ali taraftarlarını kullanmaya karar vermiştim. Çünkü bunlar Bağdat halifesine, dolayısıyla Türklere karşıydılar. Vezir ise Selçukluların hizmetine girmeyi yeğlemişti. Önceleri onun seçtiği yolun emellerimizi gerçekleştirmek için gereğinden uzun olduğunu düşünüyordum. Bu nedenle onunla konuşmak istedim ama hala bu çocukça düşüncelere inandığımı işitince çok şaşırdı. Her ne kadar saraya girmeme yardım ettiyse de kısa süre sonra benim eski kararlarımıza bağlı kaldığımı kabul etmek zorunda kaldı. Nüfusumun giderek arttığının farkına varınca beni yok etmek için elinden geleni yapmaya başladı ve bir süre sonra sürgüne gitmeye mecbur kaldım. Başıma tam 10.000 altın ödül koymuşlardı. Gençlik rüyamız da böylece sona erdi. Başvezir çanağının yanında oturuyor ve yabancılara şirin gözükmek için her türlü soytarılığı yapıyordu. Ömer Hayyam ise şarap içiyor, kadınları seviyor, kaybettiği özgürlüğüne yanıyor ve dünyadaki her şeyle alay ediyordu. Fakat ben dayandım. Gerek bu tecrübe, gerek de sayısız başkaları gözümü açtı. Halkın kayıtsız ve tembel olduğunun farkına vardım. Onlar için kendimi harcamaya değmezdi. Boş yere onları uyandırmaya ve aydınlatmaya çalışmıştım. İnsanların büyük kısmının hakikatin ne olduğuna ilgi duyduğuna inanıyor musun yoksa? Umurlarında bile değil. Tek istedikleri rahatlarının bozulmaması ve hayal güçlerini canlı tutmak için masallar. Veya kimin haklı kimin haksız olduğunun onlar için bir anlam ifade ettiğini mi düşünüyorsun? Asla. Yeter ki onların zavallı isteklerinin bir kısmını tatmin et. Artık kendimi boş hayallere kaptırmak istemiyordum. Madem ki insanlık bu şekilde, artık ben de ulvi amaçlarıma ulaşmak için onu kullanacaktım. İnsanların aptallıklarının ve saflıklarının kapısını çalmıştım. Onların her türlü bencil isteklerinden ve zevklerinden kendi çıkarıma yararlanmaya başladım. Tüm kapılar önümde bir bir açılmaya başladı. Bir süre sonra senin de saflarına katılmak istediğin meşhur bir peygamber olmuştum. Artık ben kitlelere gitmiyorum, onlar benim ayaklarıma geliyorlar. Ardımdaki tüm gemileri yaktım. Şimdi ileri gitme vakti. Selçukluları yıkana kadar da hiç durmadan ilerlemeye devam edeceğim. Fakat beni anlatmakta zorluk çektiğine eminim, öyle değil mi? İbn Tahir gözlerini fal taşı gibi açmıştı. Kulaklarına inanamıyordu. Her şeye hazırlanmıştı. Fakat Hasan'ın kendisini haklı çıkarmaya çalışacağını hiç düşünmemişti. Fakat Hasan sözlerini bitirmemişti henüz. Sakın bana fedailerin sözde cesaretlerinden bahsetmeye kalkma. Yaşamımın 60 yılı boyunca devamlı kelle koltukta gezdim. Ölümüm ile Pers tahtının yabancı despotlardan kurtulacağını bilseydim, emin ol gözümü bile kırpmadan seve seve herhangi bir cennete giderdim. Fakat burada da kendimi kullandırmak niyetinde değildim. Onlardan birisi tahttan düşürülse bile yerine hemen bir başkasının çıkacağından emindim. O zamanlar ölümün hiç kimseye kalıcı bir faydası olmazdı. Başka türlü davranmalıydım. Kendilerini kurban etmeye hazır gönüller yaratmalı ve onların bağlılıklarının meyvelerini toplamalıydım. Benim için yüksek mevkilerdeki insanları vuracak ellerim olmalıydı. Fakat hiçbir gönüllü bulamadım. Kimse kendisini ulvi amaçlar doğrultusunda feda etmeyi niyetli değildi. Bunun üzerine başka bir yöntem denemeye karar verdim. Bu yöntem, zaten biliyorsun, kayalıkların öbür tarafında bulunan Deylem krallarının bahçelerini en ince detaylarına kadar işleyerek sunni cennetler yarattım. İnsan yaşamında hayaller nerede başlar, gerçekler nerede sona erer? Buna cevap vermek çok güç. Bunları anlamak için henüz çok gençsin. Keşke benim yaşlarımda olsaydın. O zaman herkesin kendisine ait bir cenneti olduğunu bilirdin ve bu cennetlerin aslında şahsi arzuların birer hayali olduklarını kavrardın. Aldığı haz onun için gerçektir. Başka bir şeye de ihtiyacı yoktur. Eğer numaramı almamış olsaydın, sen de son derece mutlu olarak ölecektin. Aynı Süleyman ve Yusuf gibi. İbn Tahir uyuşmuş gibi kafasını salladı. Sana kalırsa idrak etme, insanlara verilen en korkunç hediye. El Araf'ın ne olduğunu biliyor musun? Bildiğimi çok iyi biliyorsun ey Seyduna. Cenneti cehennemden ayıran duvarın ismi. İyi, deniliyor ki bu duvar kendisini büyük bir amaç uğruna feda etmiş ama ebeveyninin rızasını almamış olan kişiler için yaratılmıştır. Cennete girmelerine müsaade edilmez ama cehennemi de hak etmemişlerdir. Onların kaderi her iki tarafı da yukarıdan seyretmektir, bilmeleri için. Evet, El Araf, gözleri açıldıktan sonra bildiklerinin yolunda yürümeye cesaret edebilmiş kişilerin mihenk taşıdır. Bak, cennete gittiğine inanıyordun ama artık bildiğin için cehennemdesin. El Araf'ın duvarlarının üzerinde mutluluğa ve hayal kırıklığına yer yoktur. El Araf, iyiliğin ve kötülüğün denge halinde bulunduğu yerdir. Oraya uzanan yol ise uzun ve zorludur. Bu yüzden çok az kişiye üzerinde yürüme izni verilmiştir. Ve bu insanların çok az bir kısmı yolun sonuna dek yürümeye cesaret edebilmiştir. Çünkü orada yukarıda olanlar yalnızdırlar. Hem cinslerinden ebediyen ayrılmışlardır. O yükseklikten aşağı bakabilmek için kalbi çelik gibi sertleştirmek gerekir. Anlıyor musun artık? Ne korkunç diye iş çekti İbni Tahir. Korkunç olduğunu düşündüğün şey nedir? İdraki bu şekilde ulaşılması ve bu kadar geç gelmek zorunda olması. Dediğine göre benim yaşamım şimdi yeniden başlıyor. Hasan alev saçan gözlerle ona baktı. Suratı aydınlanmıştı. Fakat ona şu soruyu sorarken sesinde az da olsa bir şüphe sezinleniyordu. Eğer şu anda yeniden yaşamaya başlasaydın ne yapardın? Ne yapmak isterdin? Önce elimden geldiği kadar çok şey bilmeye çalışırdım. Benden önce yaşamış zeki insanların bildiklerini okumaya başlardım. Bütün bilimleri inceler, doğanın ve kainatın sırlarına vakıf olmaya çabalardım. Meşhur medreselere gider, kütüphaneleri karıştırırdım. Hasan gülümsedi. Ya aşk? Aşkı unuttun mu yoksa? İbni Tahir'in suratı karardı. Bu beladan uzak durmayı yeğlerim. Kadınlar vicdansızdırlar. Bak hele, bu derin idrake nasıl vardın? Nedenini sen de biliyorsun benim kadar. Meryem'i mi kastediyorsun? Uzun zamandır bana senin için baskı yapıyordu. Sırf sen de değil, hepiniz için. Fakat artık aramızda değil. Damarlarını kesti. Kan ve yaşam beraberce akıp gittiler vücudundan. İbni Tahir sarardı. Onu hala seviyordu. Hem de çok seviyordu. El Araf'a tırmanmak isteyen kimse aşka hükmetmesini bilmeli. Anlıyorum. Bunu bile anlıyorum. Şimdi ne düşünüyorsun benim hakkımda? İbni Tahir gülümsedi. Bana çok yaklaştın. İnanılmayacak kadar yakınsın. Belki de artık 40 yaşında bir insanın kalbinde bir planla dünyayı dolaşmasının ne demek olduğunu anlarsın. 20 yıl boyunca büyük bir rüyayı gerçekleştirmeye çalışmanın ne demek olduğunu. Böyle bir rüya, böyle bir plan, görünmeyen bir efendinin emirleri gibidir. Bütün dünya kaleni muhasara eden bir düşman ordusu gibi görünür gözünüze. Duvarların arasında canlı olarak dışarı süzülmeli, sonra da düşman karargahının tam ortasında emir yerine getirilmelidir. Bu arada insan cesur olmak ve kendini kurtarmak zorundadır. Cesur ve dikkatli, anlıyor musun? Görüyorum ki seni dinleyenlerin gözlerini açmayı çok iyi biliyorsun. Beni hala iğneleyecek bir cani olarak görüyorsun. Sen de biliyorsun ki bu ışığın altında bu sözün bir anlamı yok. El Araf'a tırmanacak cesaretin var mı? İçimde bu ihtiras ateşini yaktın ama artık bir şey yapamam. Hasan ona yaklaştı ve bağlarını çözdü. Ayağa kalk, serbestsin. İbni Tahir şaşırmıştı. Ne demek istiyorsun? Seni anlamıyorum diye kekeledi. Serbestsin. Nasıl serbest? Ben seni öldürmek istediğimi unuttun mu? Artık İbni Tahir yok. Eski ismini alacaksın tekrar. Avni. El Araf'a tırmanmaya başladın. Kurtlar birbirlerini yemezler. İbni Tahir hıçkırmaya başladı. Kendini Hasan'ın ayaklarının dibine attı. Affet, affet. Buradan çok uzaklara git oğlum. Her şeyi bilmeye ve öğrenmeye çalış. Hiçbir şeyden korkma. Her türlü ön yargıyı kendinden uzaklaştır. Hiçbir şeyi yüceltme ve hor bakma. Kendini her şeye ada. Cesur ol. Dünya sana artık bir şey veremediği zaman geri gel. O zaman ben belki burada olmam. Fakat bana bağlı olanlar burada olacaklar. Geri geldiğinde iyi karşılanmanı sağlayacağım. O vakit geldiği zaman El Araf'ın en tepesinde olacaksın. İbni Tahir heyecanla onun ellerini öptü. Hasan ise İbni Tahir'i yerden kaldırdı ve uzun uzun gözlerine baktı. Sonra da onu kendisine çekti ve sıkıca sarıldı. Gözyaşlarını gizlemeye çalışıyordu. Oğlum diye kekeledi. Yaşlı kalbim tüm sevgisini sana aktarıyor. Sana para vereceğim. İstediğin her şeyi yanında götürmeni sağlayacağım. İbni Tahir'in aklı son derece karışıktı. Son bir kez daha bahçelerine göz atabilir miyim? Gel kulenin tepesine çıkalım. Birlikte terasa çıktılar. Geniş bahçe tüm ihtişamıyla ayaklarının altında uzanıyordu. İbni Tahir iç çekti. Ruhunun derinliklerindeki son engel de erimişti. Başını korkulukların üzerine koydu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Geri döndüler ve Hasan gerekli tüm emirleri verdi. Delikanlı eşyalarını topladı, şiirleri de dahil. Bu hatıralar onun için birçok bakımdan çok değerliydiler. Para ve silahlarla kuşanmış olarak kaleyi terk etti. Sırtında hatırı sayılır büyüklükte bir çıkın taşıyan bir yük eşeği peşinden geliyordu. Güneş tüm ihtişamıyla parlıyordu. Çevresini kaplayan her şeye şaşkın gözlerle baktı. Dünya yeni yıkanmıştı sanki. Sanki ilk kez görüyordu onu. Kafasındaki binlerce soru bir cevap bekliyordu. Fedai İbni Tahir ölmüştü. Filozof Avni uzun bir yolculuğa çıkmak üzereydi. Hasan odasına geri dönerken kalbinin o güne dek tatmadığı bir duyguyla dolduğunun farkına vardı. Bir an sonra ise büyük dahiler odanın içine daldılar. Bu da ne demek oluyor? İbni Tahir'in kaleyi terk ettiğini biliyor musun? Tüm kale onun rahat rahat çekip gittiğini gördü. Hasan neşeyle güldü. Yanılmışsınız. Gözleriniz sizi aldatmış. İbni Tahir İsmaili davasının bir şehidi olarak öldü. O giden bir başkasıydı. Ben şahsen kim olduğunu bilmiyorum. Fakat size anlatmam gereken bir şey var. Bugün güzel bir şey oldu. Artık bir oğlum var. Büyük dahiler başlarını sallayarak birbirlerine baktılar. İbni Tahir'i Alamut'a getiren Türk birliği yanlarında umulmadık bir tutsak zavallı İbni Vakkas ile Nehavent'e geri dönmüştü. Yol boyunca rastladıkları tüm insanlara kendilerine yeni bir haberin ulaşıp ulaşmadığını sordular. Dünyayı en az başvezirin ölümü kadar sarsacak bir başka haberi. İsmaililerin önderlerinin ölüm haberini bekliyorlardı. Ama boşuna. Müteveffa başvezirin oğlu Far el-Mülk bu durum karşısında zavallı İbni Vakkas'ı babasının katili olarak büyük bir törenle idam ettirdi. Bu şekilde hem babasının intikamını almış oldu hem de gerçek katilin ansızın ortadan kaybolmasını dünyadan gizleyebildi. Bu esnada Seyyah İbni Tahir İran'ın doğusunda Hindistan'a geçmek üzereydi. Artık kendi yoluna gitmek zorundaydı. Bölüm 19. Hızlı haberciler başvezirin ölüm haberini bölgeden bölgeye taşıyarak tüm Selçuklu İmparatorluğunda huzursuzluk tohumları ekmeye başladılar. Cebre ölümü tüm İslam'ı ebediyen sarsacak olan sonuçlar doğurmuştu. İsmaili direnişinin Huzistan'daki merkezi olan Zurgunbadan Kalesi uzun süredir muhasara edilmekteydi. Kalenin müdafacıları açlık ve susuzluktan çok kötü durumlara düşmüşlerdi. Tam teslim olmayı düşünmeyi başlamışlardı ki aynı Alamut'ta olduğu gibi kalelerin muhasarası bir gecede kaldırıldı. Başvezir İsmaililerin can düşmanı artık ölmüştü. Halefi ve rakibi olan Tacül Mülk Hasan'ın dostu olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle Kızıl Sarık'ın birlikleri muhasarayı devam ettirmeyi gereksiz görmüşlerdi. Ne sultanın ne de yeni başvezirin emirlerini beklemeye gerek görmeden kendi kendilerine çekilmişlerdi. Birkaç gün sonra Hasan'ın Zurgunbadan'a giden habercisi herhangi bir engelle karşılaşmadan kaleye girdiği için çok şaşırdı. Hasan hiç vakit kaybedilmeden Hüseyin Alkeyni'nin katilinin kendisine gönderilmesini istiyordu. Hüseyin Alkeyni'nin halefi olan Şeyh bin Ateş hemen ertesi gün yola bir kervan çıkararak Hüseyin'i Alamut'a gönderdi. Başvezirin ölüm haberi Hindistan sınırındaki asillerin ayaklanmalarını bastırmakla meşgul olan Berk Yaruk'a sultanın en büyük oğluna ulaştı sonunda. Ordunun bir kısmının komutasını kardeşi Sancar'a bırakarak geriye kalan kısmı ile vakit geçirmeden İsfahan üzerine yürüdü. Taht üzerinde olan hakkını kimseye kaptırmak niyetinde değildi. Üvey annesi Türkan Hatun ve veziri Tacil Mülk'ün olası planlarını bozmak istiyordu. Fakat yeni başvezir boş durmuyordu. 4 yaşındaki Muhammed'in veliaht olarak ilan edilmesi için gereken her şeyi yapmıştı bile. Planın baş düşmanı artık hayatta değildi ve kararsız sultanın da ihtiraslı eşinin arzularına karşı koyacak kadar güçlü bir iradesi yoktu. Zaten hükümdar bu taht kavgaları ile pek az ilgilenmekteydi. Bir süre Bağdat'ta ikamet etti. Şerefine günler süren görkemli ziyafetler ve davetler verilmekteydi. Halife dışında imparatorluğuna bağlı bölgelerden gelen binden fazla kral, hükümdar ve yönetici kendisini ziyaret ederek bağlılıklarını ve sadakatlerini arz etmişlerdi.